るんだ。
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4-də olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə və əsas xəbər başlıqları. İran-Azərbaycanlı əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır, İranın İslam Şurası Məclisinin sədri Qulaməli Həddad Adili. Türkiyə Azərbaycanın məhsullarının əsas idxalçısıdır, Gömrük Komitəsinin məlumatında belə deyilir. Pərviz Müşərrəfin prezidentliyi bugün rəsmən təsdiqləndi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlk xəbərlər ətraflı. İran-Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu İranın Bakıda səfərdə olan İslam Şurası Məclisinin sədri Qulaməli Həddad Adili deyib. Adili bildirib ki, Azərbaycanla İran arasında heç bir gərginlik yoxdur. Olubsa da aradan qaldırıblar. Bugün İran rəsmisi həm də Bakı Dövlət Universitetinə baş çəkib. Ətraflı Azadlıq Radiosu müxbiri Ələkbər Rafıoğlu.
İran-Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu Bakıya səfərini başa vuran İran parlamentinin İslam Şura Məclisinin sədri Qulam Rıza Həddad Adeli bugün Bakı Dövlət Universitetində çıxışı zamanı bildirdi. Adeli deyir ki, o bu fikri Prezident İlham Əliyevə və parlament rəhbərinə izah edib. Onun sözlərinə görə İran öz qonşuluğunda Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkənlənməsində marağıdır və iki ölkənin əlaqələri yüksək səviyyədədir.
Ma amədeyin tabışıma elan bukunib.
Gəlmişdim deyəm ki, İran keçmişə söykənərək həmişə Azərbaycanın yanındadır və bütün fürsətlərdə Azərbaycanı müdafiə etməkdə davam edəcək. Azərbaycanın şadlığı İranın şadlığıdır, Azərbaycanın peşmançılığı İranın peşmançılığıdır.
Cənab Adeli onu da vurguladı ki, kənar qüvvələr Bakı-Tehran münasibətlərində xələl gətirmək istəyirlər. Amma bu baş tutmayacaq. İran parlamentinin sədri noyabrın 23-dən Bakıda səfərdədir. Bugün ona Bakı Dövlət Universitetində fəxri doktor elmi adı veriblər. Adeli deyib ki, o bundan sonra da dünyada sülhün qorunmasına çalışacaq.
Ələkbər Rafıoğlu, İranlı rəsminin Azərbaycana səfəri bugün başa çatır. Türkiyə Azərbaycan məhsullarının əsas idxalçısıdır. Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycanın yanvar-oktyabr ayları ərzində dünyanın 136 ölkəsi ilə ticarət əməliyyatlarının həcmini açıqlayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində Türkiyəni, daha sonra İtaliya və Rusiyanın xüsusi çəkisi daha böyükdür. Azərbaycan isə malları əsasən Rusiya, daha sonra Türkiyə və Ukraynadan alır. Xəbəri Trend agentliyi yayıb. Pakistanın seçki komissiyası bugün Pərviz Müşərrəfin seçkilərdə qalib gəlməsini rəsmən təsdiqləyib. Pakistan parlamenti oktyabr ayında Pərviz Müşərrəfi növbəti 5 ilə namizədliyini dəstəkləmişdi. Amma Ali Məhkəmə prezidentin legitimliyini elan etməyə təxirə salmışdı. Müxalifət deyirdi ki, ordu rəhbəri ola-ola Müşərrəf ikinci dəfə prezident seçilə bilməzdi. Pakistan Ali Məhkəməsi isə bu günlərdə prezidentə qarşı bütün ittihamlara baxıb heç birini qəbul etmədi və Müşərrəfin ikinci müddətə prezidentliyini təsdiqlədi. Bugün Moskvada müxalifət miting keçirir. Müşahidəçilər mitingə minə yaxın adamın toplaşdığını desə də, rəsmlər onun 200-ə yaxın olduğunu bildirir. Aksiya keçirilən əraziyə çoxlu sayda polis cəmlənib. Hökumət müxalif başqa Rusiya və Saxçılar Birliyinə yürüş yox, miting keçirməyə icazə verib. Bugün Moskvada həm də hökumət yönlü hərəkatlarında mitingi keçirilməlidir. Londonda yaşayan Rusiyalı biznesmen Boris Berezovski isə deyir ki, o Rusiyanın gizli müxalifətini maliyyələşdirir. Amma qeyd edib ki, söhbət siyasi partiyalardan gedmir. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Londondakı mətbuat konfransında Berezovski deyib ki, onun əsas məqsədi prezident Vladimir Putini devirmək üçün kütləvi aksiyalar hazırlamaqdır. Biznesmen bildirib ki, belə bir üsyan Rusiyada parlament və prezident seçkiləri arası baş tuta bilər. Bosniyanın Kamenica kəndindəki kütləvi məzarlıqdan cəsədlərin çıxarılması işi başa çatdırılıb. Tapılan meyitlərin 1992-95-ci illərdə Bosniya müharibəsi dövründə serblər tərəfindən öldürüldüyü bildirilir. Tuzla şəhərinin prokuroru deyib ki, məzarlıqdan 616 meyit çıxarılıb və belə görünür ki, cinayəti gizlətmək üçün meyitlər bura sonradan gətirilib. Yerli hökumət bildirir ki, meyitlərin əksəriyyəti Srebrenikada öldürülən bosniyalı müsəlmanlardır. O zamanlar Bosniya müharibəsi dövründə təqribən 8000 müsəlman kişi və oğlan qətlə yetirilmişdi. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənərək indi səfirimiz Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam eləyir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Ömür Rəziyev. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dalğasından və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada canlı olaraq bizi dinləyə bilərsiniz. Bakıda Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin 11-ci Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayı öz işini bitirdi və bu qurultayın iştirakçılarından ikisini biz studiyamıza dəvət etmişik. Bu qurultaya buyuran Türkiyədən gələn İzmir Ege Üniversitetinin professoru, bölüm başkanı Yavuz Akpınardı. Yavuz Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş gördük, sağ olun.
Ve alim, Türkiye'nin Yeditepe Üniversitesi'nin müellimi, orada müqavirliyle çalışan Kamil Veli Nermanoğlu. Kamil Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Prinsipçe bu qurultu haqda çoxu danışmaq olar. Hələ ilk sual da ola bilər ki, nədən birinci dəfə olaraq Azərbaycanda keçirildi? Bunun ilk dəfə Kəmil Bəy, sizdən soruşum. 10 qurultay Türkiyədə keçirilmişdi. Və birdən-birə 11-ci qurultayın bu bir növ belə deyək, əlinlənib pozaraq Azərbaycana keçirilməsini. Səbəbi nə idi?
Doğrusu Türkiyə bu qurultayı demək 10 dəfə keçirib. Allah Türkiyəyə rəhmət eləsin. 1993-cü ildə ilki keçirildi. Mən onların təxminən ya 9-u ya 8-ində iştirak etmişəm. Və keçən il Antalya'da olan toplantıda Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev təklif etdi ki, bunların Türkiyədə keçirilməsi çox gözəldi, amma Türk Cumhuriyyətlərində də qurultayların keçirilməsinin vaxtıdır. Bunu Azərbaycan olaraq biz başlatmaq istəyirik və mən təklif edirəm ki, 11-ci Türk Dövlət və Topluluqlarının qurultayı Azərbaycanda, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilsin. Bilirsiniz, Bakı 1926-cı ildə 1-ci Türkiyoloji qurultayın vətəni olub. Hı-hı. Bakı keçmiş Sovet dövründə Türkiyologiyanın mərkəzi sayılıb. Bakı bir Türk ocağıdır, Əli Bəy Hüseynzadənin vətənidir. Bakı Əhməd Ağaoğlunun vətənidir, yəni Azərbaycanın paytaxtı kimi olur, ayrı bölgələrdən olsalar da. Və Azərbaycanda Türklüyə xidmət eləyən çox böyük yazıçılar, alimlər olub, ən böyük türkçülər, türk ideoloqları Azərbaycanın, Bakının yetişdirmələridir. Ona görə də Azərbaycanda bu qurultayın keçirilməsi bir Azərbaycan türkü kimi məni çox sevindirdi, məmnun etdi və bir ənənənin əsası qoyuldu ki, bu qurultay yavaş-yavaş Kazanda, Bişkekdə, Daşkənddə, eyni zamanda başqa Türk cümhuriyyətlərində keçirilsə, bu həm qurultayın qayəsinə, prinsiplərinə, həm də bu fəaliyyətin genişlənməsinə çox böyük yardım etmiş olar.
Yavuz Bey, sualım sizlədir. İlk dəfə olaraq prinsipcə Türkiyə üçün Azərbaycanı açan əgər demək olarsa, siz sayıla bilərsiniz. 1970-ci ildə səhvətməmişsə buyurdunuz Azərbaycana ilk dəfə olaraq.
Bəli, ilk dəfə o zaman gəlmişdim.
37 il üstündən keçib. Çox böyük müfərqliklər nəzərə çarpır. Yəni, nə qədər nəzərə çarpacaq dəyişiklikləri var və hansı tərəfə?
Valla, hansı bir dəyişiklikdə mən sizə söz edim ki, 1970-də mən gəldiyimdə burada Türkiyədən gələn bir insanın gözü ilə baxdığımda çox ağır bir Sovyet şəraiti gördüm. Əlbəttə, bu bizim Türkiyədə görüb alışdığımız biz ictimai quruluş, siyasi quruluş deyil idi. Və mən o zaman da universiteti təzə qurtarmış bir tələbə idim. Yəni, özüm də çaş-baş qalırdım və bir çox şeyi özümə də izah edib dərk edə bilmirdim. İndi Azərbaycanda mən 3 il bundan əvvəl gəldim. Sıx-sıx da gəlib gedirəm Azərbaycana, əskisi qədər olmasa da. Amma son illərdəki sürətli inkişaf məni həm sevindirir, həm də Bakı şəhərinin öz yapısının, quruluşunun pozulmağı noktayı nəzərindən də məni çox əndişələndirir. Məsələn, Bakının mərkəzində o qədər çox mərtəbəli binalar tikilib ki, biz İstanbulda bunu gördük, Ankarada bunu gördük. Artıq o yollardan trafiğin axması mümkün deyil. Maşınları saxlamaq üçün yer yoxdur, onlara bir park yeri yoxdur. Bu şəhərin ətraf mühiti də müsait idi. Niyə ətrafına doğru Bakı yayılmasında şəhərin mərkəzində təzə yerləşim yerləri açılsın? Yəni bu düz iş deyil, bilmirəm hökumət buna necə baxır, amma mən şəxsən bir insan kimi, Bakıyı sevən bir insan kimi, Azərbaycanı öz vətəni qəbul edən bir insan kimi bunu xoş qarşılamıram. Yəni, ticarət dəyişib, dükkanlar dəyişib, insanlar dəyişib, təpədən dırnağa yaxşıya gedən bir şey var. Mən ekonomik cəhətini çox o qədər də bilmirəm, amma caddədə gördüyüm, xaricdə gördüyüm mənfi bir şey mən deyə bilməyəcəyim. Hər şey, umumən həyat, yaxşı bir yol üzərində gedir. Amma mən bir ekonomist deyiləm, eşikdən baxan bir müşahidəçi kimi mən bunu deyirəm. Mən kitablarla, ədəbiyyatla, kültürlə maraqlıyam, baxıram ki, Sovyet zamanından çox daha keyfiyyətli kitab çap olunur. Məsələn, mən bunu görürəm. Ona görə insanlar daha hür fikirdədirlər, daha hür fikirlərini ifadə edirlər, ədəbiyyatın əhval-ruhiyyəsi dəyişilməyə başlayıb, amma hələ əsas dəyişikliyi göstərən əsərlər ortaya çıxmayıb.
Bu müşahidələr zamanında siz Türkiyədə yaşayan bir insan kimi prinsipcə bir bərabərlik paralellər apara bilərsiniz. Türkiyənin iqtisadi inkişafının dövrünü yaşanmış bir insansınız. Yəni bu Türkiyədə iqtisadi proseslər baş verərkən orada da problemlər çox olub, indiyə qədər də bəzi problemlər davam edir. Bir oxşarlıq varmı? Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatı Türkiyə iqtisadi kimi inkişaf etməkdədirmi?
Bir nöqtəyi nəzərdən baxanda oxşarlıq var. O oxşarlıq doğrusunu söyləyim, mənim xoşuma gələn bir oxşarlıq da deyil. Bizim milli sənaye müəssisələrimiz, büyük ticari şirkətlərimiz bu son 15-20 ildə və ya son 10 ildə sürətlə yabancı sərmayənin əlinə keçməyə başladı. Bu bizim xoşumuza gəlmir. Məsələn, mən bunu bir liberalist insan kimi düşünə bilmirəm. Orada mənim biraz sosialist tərəfim tutur, deyirəm ki, bu böyük fabrikalar, imalat müəssisələri milli müəssisələr olmalı. Onu xaricə, məsələn, telefon şirkətini necə xaricə satmaq olar? Mən bunu başım Türkiyədə olub bitib, amma mən hələ bunu bir insan kimi qəbul edə bilmirəm. Bir ziyalı kimi qəbul edə bilmirəm. O mənə doğru iş gəlmir. Amma görünür ki, dünyadakı bu qloballaşma, ümumi sərmayənin milli sərhədləri tanımaması, amma buna da bir yerdə dözmək lazımdır. Heç olmazsa biz Türkiyədə, mən şəxsən bundan məmnun deyiləm, bundan çox məmnun olan insanlar var. Amma mən görürəm ki, Bakıda da bu yolundan gedir. Yəni kapitalizm və liberalizm qapıda icabında hökumətləri zorlayacaq qədər bir qüvvə ilə ölkəyə biraz da barbarcasına girirlər. Bu mənim xoşuma gəlmir, amma bu fikrim düz olar, doğrular, o ayrı şeydir. Mən vicdanı qanaətimi sizə söyləyirəm.
Belə təsirat yanır ki, Türk dilli dövlətlərin inkişaf yolu prinsipcə bir-birinə oxşayır.
Çünki kapitalizmə doğru açılır da məsələ.
Təbii. Kamil Bey, bu qurultayda aparılan söhbətlər əsasən mədəni, bu tarixi nöqtə nəzərdən idi və iqtisadiyyat tərəfini. İqtisadiyyat tərəfdə biraz danışdıq, amma bu mədəni tərəfdən dil məsələsi ortada var. Bir ideya səhv etmək səsləndi ki, Türk dilli dövlətlərdə ümumi bir Türk dilindən istifadə olunsun. Bunun altında bəziləri artıq sətir altı oxuyanlar və yaxud da eşidənlər qeyd etdilər ki, aha, güman ki, Avropa Birliyinə bir alternativ olaraq Türk dilli dövlətlərin birliyi yaradılması nəzərdə tutulur ideya kimi. Belə məsələlər müzakirə olundu.
Düzü o şey ki, tarixdə olub, əgər indi bərpa olunursa, əhya olunursa, əgər gözəl bir şeysə, biz onu alqışlamalıyıq. Qlobalaşan dünyanın bir bölümü də Avrasiya düşür. Yəni Avrasiyanın da qlobalaşması bu bizim coğrafiyadan keçir. Burada Rusiya da var, Rus olmayan dövlətlər də var, Türk dövlətləri də var, Türk xalqları da var. Bir qismi Rusiyanın içindədir, bir qismi Rusiyanın içində deyil. Türkiyə var, Azərbaycan var, Orta Asiya var. Yəni Avrasiyanın yenidən qlobalaşması, bu da həmin o qlobalaşma prosesinin, küləsəlləşmənin bir hissəsidir. İkinci bir tərəfdən Türk dünyası şərti olaraq götürsək, mədəniyyət və iqtisadiyyat simvolu İpək yoludur. İpək yolunun Balkanlardan Çin səddinə, Adriatikdən deyək ki, ta Monqolistana qədər uzanması, Yaponiyaya qədər uzanması bir tarix faktıdır. Xatırlarsınızsa, Yaponların bir 200 ciltlik belgeseli vardı, sənədli film vardı. O yol boyu mədəniyyətləri vermişdi. Mədəniyyətlər, tarix, abidələr. Bu bir tarixdir, böyük bir tarixdir. Və əgər indi 7 müstəqil Türk dövləti varsa, Türk topluluqları varsa ki, onların məsələn Tatarlar kimi çox mühümdür. Nədənsə bunu tərcümədə cəmiyyət verirlər. Topluluq gözəl bir sözdür, bizim öz sözümüzdür. Topluluq, yəni dövlət hüviyyəti, dövlət statusu olmayan, amma vətəndaş olaraq yaşayan, insan olaraq, etnik birlik olaraq yaşayan topluluq. Rusiya Federasiyasında olanlar, Altaylar, Şorlar, Kumuklar, Karaçay Malkarlar veya Tatarlar, Başkurtlar, bunların olmağı və onların kimliyinin, milli kimliyinin mühafizə olunması və bu sahədə mədəniyyət birliyi çok vacipti. Yani bu bir Turan ideyası değil. Turan ideyası başka bir şeydi. Biraz size diyeyim ki zamanı da geçmiş bir ideyadı. Bu sadece Avrasya'nın globallaşma prosesidir ve Avrasya Birliği'dir. Ve bu Avrasya Birliği'nin elbette merkezinde dayanan esas coğrafi ve medeni tarihet Türk dünyasından geçirir. Ona biz Türk dünyası deriz. Yani Türklerin yaşadığı coğrafya, başka bir deyişle söylesek. Ve bu Avrupa Birliği'ne alternatif değil. Çünkü ben bir Azerbaycan Türkü olarak Türk dünyasını da çok sevirem, isteyirem. Avrupa Birliği'nde isteyirem. Çünkü benim kimliğimde demokratik gayelerle milli gayeler örtüşür, üste düşür. Onlar ben ziddiyette görmürem. Nece Azerbaycançılıkla Türkçülük örtüşür, birbirini tamamlıyor. Avrupa idealı, bizim bayrağımızda olan çağdaşlık, yani Avrupalaşmanın müsbet tarafı, muasirleşmenin müsbet tarafları, eğer müeyyen manada Avrupa ile bağlıdırsa, Japonya ile bağlıdırsa, çünkü çağdaşlaşma diyen de yalnız Avrupalaşma değil. Japon modeli var, Kore modeli var, evet. Güney Kore modeli var. Bu modelde medeniyet, tahsil veyahut iktisadiyat yeniden kurulursa, azad iktisadiyat, bu Türk dünyasının bir birlik forması kimi, iktisadi birlik, medeni birlik forması kimi ortaya çıkmasına sebep olur. Doğrudur, bu kurultaydan rahatsız olan devletler var. Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının hiç yükselişini, hatta en ümumi demokratik prinsipler, insan hakları, ondan sonra demek o insan haklarının bariz ve azat pazar iktisadiyatının bariz numuneleri ve prinsipleriyle birleşmesini istemeyen devletler veya halklar bunu beğenmirler. Yine Türkler geldiler, yığıştılar. Nece olur ki mesela ki Arap devletleri yığışabilir, Slavyan devletleri yığışabilir veyahut German dili devletler, Anglo-Saks halkları yığışabilir. Biz onları biz faşizmde de günahlandırırız veyahut da ki bir onun altında, hı-hı, ardında menfi niyet de aktarmırız. Bu sadece olarak bir dilde danışan, bir etnosa bağlı olan, bir coğrafya veyahut yakın coğrafya bağlı olan tarihin, medeniyetin, dilin öğrenilmesidir. Biz bilirik ki mesela çok çok eskilerden, yani İsmail Gaspıralı'nın vaktinden dilde fikirde birlik, dilde fikirde işte birlik konsepsiyasını rahmetli Gaspıralı ile sürmüştür. O ideyanı siyasileştiren ve genişlendiren Ali Bey Hüseyinzade olmuştur. Veyahut da ki Ziya Gülgelp olmuştur. Ve bu ideye zaman zaman değişmiş, zamana uygun değişmiş ve muasir dövrde artık muasir dünyanın kontekstinde Türklük adı altında yeni anlam kazanmıştır. Burada Türklük hiçbir siyasi birlik belkisi güdmür. Yani hiçbir devletin varlığına biz tokunabilmirik ve tokunmuruz da.
Mes maksat?
Maksat İran mesela ayrı bir devletti. Biz onun suvereniliğine saygı duyuruk. Tokunulmazlığına saygı duyuruk. Ama orada 35 milyonun hakkı var. Tahsil hakkı var, insan hakkı var. Onu müdafiye etmek bizim borcumuzdur. Evvela bir insan kimi borcumuzdu. İkincisi de bir Türk olarak borcumuzdu. Yani bizim bir de milli borcumuz var ki eğer orada insan öz ana dilinde okumak hakkından mahrum edilirse o men narahat etmeyebilmez. Nece ki Afrika'da öz dilinde danışmaya yasaklanan bir zencini müdafiye eylemek men hakkım hesap edilemse Cenub Azerbaycan'da veya Çin'deki Uyghurların hakkını veya Batı Trakya'daki Türklerin hakkını veya da ki Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıslı Türklerin hakkını müdafiye edememem tabii haklarından biridir, insani haklarından biridir.
Herhalde inkar edirsiniz ki bu prinsipçe maksat kimi bu siyasi birliği
kati, öyle bir maksat yoktu. Tabii doğal etnik tarihi esaslara dayanan, sökenen medeniyet birliğini ve perspektifte yeni iktisadi birliği araştıran, öğrenen ve barış, çiğin çiğine yaşamaya üstünlük veren, alternatifsiz üstünlük veren bir toplantıdır bu. Büyük toplantıdır. Ve ben 3 günde bir tane de olsun agresif, hansısa halkı suçlayan, Ermeniler istisna olmakla, çünkü Ermeniler Azerbaycan torbağını tutuyor. Ermeniler bütün dünyada Türkiye topraklarına iddia edirler. Böhtan ve yalanla meşguldurlar. Onlardan başka bir halkın hakkı üzerine ister Çin olsun, ister Rusya olsun, ister başka devletler ve halklar olsun. Nice değerler. Gülden ağır söz değiller ve değil edebilmez.
Aydın da siz Türkçülük meselesine kaydettiniz. Yavuz Bey, kadın dinleyiciler Yavuz Akpınar da stüdyomuz konağıdır. İzmir Ege Üniversitesi'nin profesörü. Bir endişe yoktur mu ki bu Türkçülük diyende skeptikler tarafından, yumuşak deseydi skeptikler tarafından ama bu ideye hepten artık çok pis yanaşanlar bunu Türkçülük'den çevirecekler pan Türkçülüğe veyahut da pan Türkizm deyilen bir anlayışlara. Ve bunda suçlamayacaklar. Nece ki Sovyet döneminde
şimdi, oldu. Şimdi tutakçı ele kabul edeyim ki oldu. Pan-Türkizm bir devletin iktisadi büyüklüğü olmadan, askeri gücü olmadan dünya çapında nece gerçekleşebilir? Hiç böyle ne Türkiye'nin böyle bir iddiası var, ne tutakçı ayrı bir Türk devletinin bugün Amerika ile, Rusya ile, Çin ile başa çıkabilecek ne siyasi gücü var, ne ekonomik gücü var, ne Avrupa Birliği ile. Mesela pan-Türkizm neci olur? Birinci Dünya Muharebesi'nde biz bunu gördük. Türkiye pan-Türkizm biraz da Almanların şeyiyle, kışkırtmasıyla, fitnesiyle o pan-Türkizm yüzünden battı. Şimdi Türk tarihinde bizim böyle bir dersimiz var. Biz Türkiye'yi zorla kurtarmış Atatürk'ün başçılığında İstiklal Savaşı'nda. Şimdi ona göre pan-Türkizm değil. Ama biz isteyirik ki kardeş biz bir soydan geldik artık bunu kimse inkar edebilmez ki. Kardeşlik da. Atamız bir, anamız bir, nenemiz bir, nevaimiz bir, Füzulümüz bir, Nesimimiz bir, ne bileyim Abay. Şimdi bu ortaklıktan ben danışanda niye dünya milletleri rahatsız olsun ki? Bir Tacik, Firdevsi'den danışanda niye kimse razı olmur? Şikayetçi olmur. Bir camiden, Molla camiden danışanda bir İranlı. Niye ayrı kimse? Siz aman Farslar birleşir diye diyemedi koparmır. Farsça'da Afganistan'da danışılır, Tacikistan'da danışılır, Pakistan'ın bir hissesinde danışılır. Biz niye kimse kıyameti koparmır? Arap ülkeleri bizden daha şanslıdırlar. Bir elifbaları, bir yazı dilleri var. Ama görürsen 40 tane Arap devleti var ve ayrı ayrı da yaşayırlar. Ama medeniyetleri birdi, dilleri birdi, kültür dilleri birdi. Şimdi biz niye... Yani birbirimizin danışığı başa düşmeyecek. Mesela bu aradan 15 yıl geçip Türk devletleri istiklallerine kavuşuplar. Biz birbirimizi gede gele, ünsiyet ede de başa düşmeye başlamışız. Hayır, ortak dil yoktu. Ama siz bilirsiniz ki Bakı'da gelen giden Türkleri kimse doğru düz başa düşmürdü. Siz Türkiye'ye giden de başa düşmür. Ama şimdi görürsünüz ki o kulak o kadar ünsiyet edip ki 5-10 kelime öğrenirsiniz. Fazla bir şey değil. Biz de öğrenmişiz. Ama ben Azerbaycan Türkçesiyle danışırım. Ben Türkiye Türkçesiyle doğup konuşan, yazan adamım ama burada elimden geldiği kadar indi belki de bir Bakılı, herhangi bir Bakılı'dan daha yakışı belki de danışırım bilmiyorum. Danışabildiğim kadar danışırım ve bu bana lezzet verir. Niye kardeşimin dilini öğrenmeyeyim ki? Ben niye Bakü'ye gelirim, ben Amerikan yemeği niye yiyeyim? Giderim bir pilav yerim, güzel sebze kavurmayı yerim. Ya bu ayrı bir tattır, bir lezzettir. Bu bizim medeniyetimizi, kültürümüzü zenginleştirir. Ona göre... Birbirimizi tanımalıyız. Zaten edebiyatımızın kökü birdi. Köktürk kitabeleri kimin dahi? Hansı Türk halkına vereceğiz biz bunu? Uygur metinleri var. İslam'dan evvel Karahanlı dövrü var. Hamımız bu dövreyi müşterek yaşamışız. Divan-ı Lügat-ı Türk kimindi? Hatta Sakçı Dede Korkut. Her ne kadar Azerbaycan coğrafyasına aidiyeti herkes tarafından söylense de onun ele kökleri var ki gidip Türkistan'a çıkar. Türkmenlere çıkır, Özbeklere çıkır, ne bileyim Kıpçaklara çıkır. Bunu kim inkar edebilir? Hansı alim inkar edebilir? O zaman biz bunlardan hareket ederek medeniyetimizi, kültürümüzü, edebiyatımızı modernleştirmeliyiz. Modern edebiyata zaten 19. esirde Türklerin hamısı modern edebiyata geçen de öz kültür kökleri üzerinde geçmeyi fikirleşip. Herkes bugün Gaspar Ali'den dilinden birliğinden danışır. Ama Gaspar Ali'yi başa düşmürler. Yani ben iddia ederim ve bunu çok açık söylüyorum ki Gaspar Ali'nin hiçbir eseri bu yakın zamanlara kadar hiç kimse tarafından okunmamıştı. Gazet köşelerinde 1883. ilden 1914'de Gaspar Ali ölene kadar yazdıkları kitaphanelerde öyle dururdu üstüne kimse açmamış. 91'den sonra açıldı. Gaspar Ali'nin bu sözünden başka hiç kimse bir şey bilmir. O kişi aslında umum bir Türk milliyeti yaratmak istiyordu. Kazak da bunun içinde, Özbek de bunun içinde, Osmanlı da bunun içinde, Azerbaycan Türkler de. Herkesin alt kimliği olacaktı ama üst kimliği onun ideyası oydu ki Türklü olsun. Ve bunların da dili edebi Türk dili olsun. O Osmanlıcanı çok tenkit edip eleştirir. Diyor ki böyle dil olmaz. Bu dil kavmi özelliğini kaybedip. Yani kavmi hususiyetini kaybedip. Yani burada milli dil değil. Osmanlıca ilk defa milli dil değil diyen Kaspralı o kadar Arap Fars sözü gramatikal hususiyetler alıp ki bir kavme ait olma, yani bizim Türkçe Türkçesiyle ulusal dil olma, milli dil olma hususiyetini kaybedip bunu tekrar millileştirmek lazım. Ona göre Kaspralı Osmanlı Türkçesini çok sadeleştirdi, cümleleri kısalttı. Hiçbir Arapça Farsça terkip sözü işletmeden bir dil oluştu. Ve bu dil 1920'ye kadar bütün Türk dünyasında mümkün olduğu kadar yayılmıştı. Hüseyin Cavit bu dilden yazdı, Ahmet Cevat bu dilden yazdı, Abdullah Şaih bu dilden yazdı, Azerbaycan gazeteleri Hayat bu diline çıktı, İrşat gazetesi bu diline. Herkes diyor ki Hüseyin Zade ağır dil kullanırdı. Doğru. Ahmet Ağoğlu'na besine değilsiniz. Ahmet Ağoğlu hansı dili işlerdi? Ya da Zerdabi'nin diline hiçbir gözünden bakan yoktu. Bunların hamısı bir idealin etrafında. Ali Mevlan Topçubaşı birleşmiştiler. İstiyordular ki ayrı ayrı siyasi kuruluşlar olsun, devletler olsun ama modern medeniyetleri, yani modernleşmeye, muasirleşmeye başlayan Türk halkları bir yolundan gitmek istiyordular. Hatta Zerdabi bunu hamısından daha açık deyip, indi deyip biz, o yazısının birinde var, ya din milliyet hakkındaki yazısında da ya hayatta neşr olunan yazı indi yadıma gelmiyor ama 1906. yıllarda yazılan yazı. Deyir ki biz indi Türk halkları karanlık otaktan eşiğe çıkan kimiyiz? Eşiğe çıkan insanlar kimiyiz? Ve biz bu karanlık otaktan eşiğe çıkanda ayrı ayrı yollarla gitsek birbirimizi itireceğiz. Hiç yazık değil mi ki bir dilde, bir soyda, bir anadan babadan gelen insanlar birbirlerinden yakınlaşacak, yavuklaşacak yerde gittikçe uzaklaşsınlar. Bize yazık olmaz mı? Yani demek istediğim ki biz dilimizi kaybetmeyek. Yani modernleşmeye başladık, muasirleşmeye başladık, dilimiz devam edersin. Şimdi bu ideyalar tezeden ayrı sepkide, ayrı üslupta yeniden gündeme gelir, tartışılmaya başlanır. Şimdi mesela ben bir geçenlerde yazı yazmıştım ki Türk dünyasında ortak dil ekonomik ve stratejik bir mecburiyettir. Hansı dilin ortak olması lazım geldiğinden sarfı nezer ederek. Ortak dil mecbur demiştim. Mesela Kırgızlar 4 milyonu aşıplar. 5'e hele geldikleri yoktu. O Kırgızcanı muhafaza edebilmeyecekler. Türkmenler o kadar servete rağmen, bu gaza rağmen, ne bileyim neye rağmen Türkmencanı muhafaza edebilmeyecekler. Ne Türkmen ansiklopedyası neşir edebilecekler. Ne opera kurabilecekler. Ne sinema kuracaklar. Ne tiyatro kuracaklar. Bunu küçük Türk halklarının hamısına ait etmiyorlar. Kazak belki tuttuk, Kumuk'la, Karaçay'la, Balkar'la bunlar ne kadar ufak dillerini muhafaza edebilirler. Bunların hamısı ayrıca edebiyat, teknika, terminolojisi mi yaratacaklar? Haraya kadar gidecek bu iş?
Ben bu istikamette müsabelerin birinde stüdyamızda iktisatçı Profesör Zahid Mehmetov olmuştu. Ve o söylemişti ki Azerbaycan dilinde, Azerbaycan Türkçesinde uzaklara gitmek hazırda mümkün değil. Çünkü bu serf eleyen bir dil değil hazırda. Belki buna göre bu Türk dilisiz ümumi bir Türkçe yaratılsın ki misal şu indi nece ki Çin dilin, nece ki İngiliz dilin, evet, nece ki Arap dilini öğrenmek daha serfeli görünür. Neyin ki Azerbaycan dilin.
Ben sadece dil meselesini de nezerde tutmuram. Bütün kültür, medeniyet işlerimiz müşterek olmalı. Sinema. Tutak ki sinema. Hı. Azerbaycan filmi bir Dede Korkut'u çevirdi devlet himayesiyle. İkinci filmi çevirebildi mi? Çünkü ondan para kazanılmalıydı, geri kayıtmalıydı ki ikinci film çevrilebilsin. Bu açıkça ekonomik meseledi bu. Demek ki Türk halkları tek tek film yapmamalıdırlar. Bizim umumi medeniyetimiz hakkında tutak ki Fuzuli olsun, Nesim olsun, Emir Temur olsun, Nevlim Nevai olsun. Bizim o kadar zengin bir medeni irsimiz var ki. Bunlar hakkında niye biz film müşterek yapmıyoruz? O 200 milyonluk Türk dünyası bu filme baksa, ondan para götürülse teze filmleri tekrardan çekebilirsiniz.
Hmm.
Tutak ki mesela Azerbaycan'da bugün hansı siz radyo işindesiniz? Hangi haber şirketi var, agentliği var ki dünya çapında olsun? Şimdi Azerbaycan'ın hangi gazetesi New York'ta, Çin'de, Hindistan'da temsilci tayin edebilirler ve onun aylık maaşını verebilirler. Demek ki haber şeyi de kurabilmeyecek. Ne radyomuz olacak, ne televizyonun olacak, ne gazetemiz olacak. Halbuki bu gazet ele bütün Türk dünyasında okunabilen bir gazet olsa, o en zengin şeraitte temsilcilerini dünyanın her yerine koyup pul da kazanabilir o işten. Ne? Devletin desteğiyle gazeteciliği olmaz. Devletin desteğiyle televizyon olmaz. Hı. Bu işte burada umumi olmalıyız. Ve bu getirir gene hansı dil umumi dil olmalıdır. Ya bu tartışılacak ayrı şeydi ama bir kere önce karar vermek lazım ki kardeş biz bu mahalli dillerimizle yani Türkiye Türkçesiyle Özbekçeyle bir yere gelebilmez. En yakışı vaziyette olan Türkiye Türkleridir. 70 milyondu. Neçe ildir devlet dili olarak işlenir ama biz bugün İngilizcenin karşısında aciz vaziyetteyiz. Bunu ikrar etmek lazım. Teknoloji o kadar süratle inkişaf edir ki hiçbir terminolojiyi yetiştirebilmirik. Ama bugün setup'ı almışıq, ne bileyim neyi almışıq. Saymaya lüzum yok. Dünya kadar şey İngilizce. Update edirik, ne bileyim ne.
Mouse var.
Her mouse var, her şey. Yani bunları ikrar etmek lazım. Artık Azerbaycan Türkçesinin problemi Türkiye Türkçesine göre daha çoktu. Hmm. Türkmencenin daha çoktu, Özbekçenin daha çoktu. Hani o küçük Türk halklarının hiçbirinin yaşamaya hakkı yoktu. Şimdi yazık değil mi ki onlar? Ben Kazakam, Kırgızam, Karakalpakam, Balkaram, Kumugam deseler, İnanın iki nesil sonra kaybolacaklar. Hepsi Rusça danışmaya başlayacak.
Aydındım. Ne kadar bu Yavuz Akpınar'dı kadın dinleyicilere. İzmir Ege Üniversitesi'nin profesörü Kamil Bey'in Neriman oğlu da stüdyomuzdadır. Yeditepe Üniversitesi'nin müellimi. Kamil Bey, ne kadar real şimdi bu müstevide danış söhbet devam ettirse Ümüm Türk telekanalının yaratılması video sanski seslendi prinsipçe sebeplerse bu gruldaydı.
Ben bir şey Kamil Bey'den evvel özür istiyorum. Ben burada devlet faaliyetini nezerde tutmuram bunu deyende. Bizim yani hususi tüccarlarımız, tacirlerimiz, iş adamlarımız müşterek televizyon, radyo, sinema kurmak mecburiyetindeler. Onu danışmak istiyorum.
Yani bu bunu.
Yani burada bir devletin o bir devletin içinde ermeğinden söhbet gitmiş. Devlet varlığından, devlet müstakilliğinden söhbet gitmiyor. Sadece olarak Türk dünyası çerçevesinde, kontekstinde globallaşmadan söhbet gelir. İktisadi şartlara bağlı, çağdaş dünyanın o yeni düzenin şartlarına bağlı olarak biz hansı istikamette globallaşabiliriz? Hansı istikamette büyüyebiliriz? Bir var küçülme perspektifi, bir var büyüme perspektifi. Mesela ben yazışıyam, şairim mesela. Ben istiyorum beni 250 milyon okusun. Bir kısmı istiyor ki 8 milyon okusun. Bir kısmı da diyelim bana 50 milyon okusun. Yani hem Cenab-ı Azerbaycan hem Şimal Azerbaycan. Hem yalnız Şimal Azerbaycan. Bir kısmı diyor ki ben istiyorum bana 250 milyon Türk okusun. Bence 250 milyonu düşünen tamamıyla haklıdır. Ve bu 200 milyon okucunun arkasında medya dayanır, neşriyat dayanır, internet dayanır, uydu dayanır. Ve bu devletlerden hansının daha çok ekonomik gücü varsa onlar buna üstlenir. Mesela Türkiye'nin uydusu var. Bilgisayarın sayı itibariyle bütün Türk dünyasının bir neçe defa katlayabilir Türkiye. Üstelik radyo kanalları var, televizyon kanalları var. Ki Azerbaycan'da da bilirsiniz ki ne kadar bakıllar. Yani ben bu meselenin ince tarafını onu da görürüm ki bizim dostumuz ve güzel iktisatçı alim Zahid Meallim'in dediği aslında gıcıklandırıcı bir şeydi. Yani meselenin mahiyetini bir tarafını değil, gıcık tarafını unudur. Yani Azerbaycanlı menliğini tanıyır, devleti var, gurur duyur. Devlet dilimiz bizim Azerbaycan, Türk dili veya Azerbaycan dili diyelim, doğrudur. Ama biz globallaşıp mesela bir konferansta, bu gurultayda ortak dilde danışırsa bizim Türkiye'li kardeşimiz Yavuz Akpınar bize bir adım atırsa biz ona doğru bir adım atmalıyız. O Azerbaycan lehçesinin, dilinin, ne deyişse deyin, güzel sözlerini veya güzel gramerinin 1, 2, 3, 5 alametini öz Türkiye Türkçesine katırsa ben de onun tutak ki Türkiye Türkçesinin 15-20 kelimesini katıp bir ortak dilde ünsiyet kurabilirse bu çok normaldir. Çünkü bizim dilimiz doğmadı. Dillerimiz doğmadı. Yakındı. Tarihi birdi. Edebiyatı birdi. Ama ben bunu Rusça, İngilizce yapanda beyin değişir. Düşünce değişir. Yavuz'la benim karışmağımız, birbirimize çulgalaşmağımız doğmaların yakınlaşması ve birbirine ermesidir. Ama İngiliz ve Rus dilinin içerisinde benim mahvolmak tehlikesi gözlüyor. Ben Türkiye Türkçesiyle, Özbek Türkçesiyle mahvolabilmem, zenginleşirim. Nevai, Elişir Nevai Füzuli'ni zenginleştirip mahvelemeyip. Öz növbesinde Füzuli de başka şairleri, Türk şairlerini zenginleştirip.
Hatta Özbek şairler.
Özbek şairlerini, Çağatay üslubuyla yazan şairleri. Mesela Füzuli'nin İmes Redif'te şiirleri var, Çağatay üslubunda yazıp. Veyahut Nevai'nin Oğuz üslubunda şiirleri var. Bunlar zenginleşmedi. Ama muasir dünyaya gidelim biz. Biz mecburen, ben sabah Taşkent'e gitmişim, ben istiyorum ki Özbek dilinin etriyle danışam. Özbek sözleri olsun, Özbek atalar sözleri olsun, Özbek deyimleri olsun, Özbekçe danışığı öz Türkçeme getirim. Elbette Türkiye'ye gidende de Türkiye Türkçesine Yunus Emre'den eğer ben bir 5-3 kelime değilimse, Azerbaycan Türkçesinde işlenmeyen 5-3 deyimi işledilemse veyahut da ki bizim dilimizde karşılığı olmayan güzel sözü işledilemse, Türkiye'de yersiz işlenen bir Avrupa sözüne karşı Azerbaycan sözünü işlenip beğeni kazanıramsa, bu benim için artık başka bir şeydi, başka bir zenginlikti. Teessüfler olsun ki bezler bilir ki bu dil diller üstü dildi. Yani bu iletişim dilidir, ünsiyet dilidir. Bizim yazıcılar falanlar bunu defelerle yazıplar. Ben de o fikir diyen bir neçede mevzu elemişim. Bu yani Yavuz Bey'in dediği ki bu strateji dildi, bu ünsiyet dilidir. Hiç kez Aşık Ali Esker'in üstüne kaç çekebilmez. Hiç kez Füzuli'nin veyahut da ki Semet Urgun'un, Müşfik'in, bu başlı başına güzel bir zenginlikti. Ve Azerbaycan edebi dilinin varlığı, resmi dilin varlığı Azerbaycan devleti kadar bağlıdır.
Yani bu netice itibariyle hansı bir prosese çevrileceği de lap dinleyici için anlamlı dilde desek, artık mevcut olan dillerde istifade olunan sözlerinin
sayı artır.
Sayın sinonimlerinin,
sinonimlerin sayın artılmasına gerek. Uygun olmayan kelimeler değiştirilir.
Bəli.
Mesela Türk dilinde mesaj değildir. Mesaj verdi. Bana. Biz de çok işlediğimiz. Biz diyelim ki haber verdiği, sorak verdiği, ısmarış verdiği. Bəli. Yani o orada ne yitirdik biz?
Ben size daha müşahhas örnek veririm. Mesela evvelce biz Türkçe'de deyirdik muazzam, muhteşem, görkem görkemli kelimesi Azerbaycan'dan Türkçe Türkçesine girdi.
Biz de bu çalar sözü sizde nüanslı işlenirdiler. Son zamanlar çalar işlenir.
Çaları işletmeye başladı. Hatta bir neçe adam plaj yerine çimerlik sözünü işletmeye başladı.
Rahmetli Resul'un
yani,
yarattığı sözdür.
Bu birbirimizden ünsiyet edeyi de bu öz doğma ana dilimize mahsus sözleri alıp menimsememiz lazım. Onun yerine Arap Fars sözünü ya Fransız İngiliz sözünü terk etmemiz lazım.
Yani dinleyiciler maraqlanırlar, bəzi suallarını göndərirlər. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. SMS-lə də siz öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə Arif yazır. Yavuz bəy, güvən ki bu sual sizədir. Necə oldu ki Türkiyə kimi dövlətdə Türk dilinin müasirləşdirilməsi komissiyasının başında dil açar Akapyan durmuş? Buna ne sebep olur?
Şimdi bir kere her şeyden evvel itiraf etmek lazım ki Agop Dilaçan yakşı bir alim idi. Her ne oluruz. Yani bunu itiraf etmek lazım. Şimdi oradaki bence sualda o muasirleşmesi meselesindeki muasirleşme sözü düz değil.
Hı hı. Neden?
Türkçenin özleştirilmesi meselesidir. Bir dil muasirleşmez. Bir dil muasirleşmez.
Özüne
dair. Ancak yani özleşebilir. Yani ayrı dillerden gelmiş sözlerden uzaklaşıp öz kökünden olan sözlerden zenginleşebilir. Onun için o muasirleşme sözü doğru değil. Eğer öyle bir şey doğru olsa bütün diller için muasirleşme söz konusudur. Latince de mi muasirleşecek? Farsça da mı muasirleşecek? Yani muasirleşme ancak o demek olar ki modern teknolojinin dünyadaki ilmi inkişafın ortaya çıkarttığı terminolojiyi almak mecburiyeti var. Bu da muasirleşmek. Belki kabul olunsa ancak bu kabul olunabilir. Ama din umumi olarak muasirleşmez. Şimdi Atatürk milli bir devlet yarattı. Biz Osmanlı İmperyası'ndan, ümmetten millete geçtik. Bir milletin diline de onun için daha çok kaygı göstermek lazımdı. Osmanlı medeniyeti, ben Müslüman medeniyetiyim deyirdi. Ona göre bir Müslüman medeniyeti iddiası olan, devletin başında halifenin dayandığı bir devlette, Arap Fas sözlerine karşı siz çıktığınız öz ideyanızı eksine hareket etmiş olardınız. Ama İstiklal Muharebesi'yle anlaşıldı ki artık bu Osmanlılık devam etmeyecek. Bunun yerini Türkçülük tuttu. Bu fikri de Türkiye'ye getirenlerin başında ile Hüseyinzade Ali Bey var, Yusuf Akçura var, bunları Türkiye'de işleyen, onlarla birlikte şey yapan Ziya Gökalp var vesaire vesaire. Ve milli edebiyatımız bizim 1912 Balkan şeyinden sonra başladı, savaşındaki bozgundan sonra. O zaman Türkçe'ye daha fazla ehemmiyet verilip Türk dilindeki lüzumsuz Arap Fars sözlerinin atılması prosesi başladı. Gene de bu prosesi aslında başlatan, buna biz tasfiye deyirik, İsmail Gaspıralı'dır. Gaspıralı diyordu ki kardeş bizim Türk sözlerimiz var, siz niye bu Arapça Farsça işledirsiniz? Ona göre Türk sözlerini işledirdi. Yani asıl onu da başlatan yine Gaspıralı'dır. Türkçe'ye de bu ideolojiyanı, yani Türkleşme, dilde Türkleşmeni Atatürk devam ettirdi. Türk Dil Kurumu da bunun için kurdu. Ama zamanla bu iş öz sepkinden çıktı. Türk dilini bir bilerek ya bilmeyerek, ben ondan narazıyam, özelleştireceğiz diye, Türkleştireceğiz diye gittikçe Avrupa dillerine yaklaştırmaya başladılar. Mesela bizde indi salsel sözü var, ek. Bu morfolojik bir şeydir, ektir. Bu tamamen Latinceden gelen bir sözdür. Özel kelimesindeki el eki kimi, genel kelimesindeki ek kimi. Hatta genel kesimesinin özü bile Latinceden gelmiş. Bunları biz yanlış yaptık. Bunları yapandan işte Agop Dilaçar'dan arkadaş bahsederken bunu bahseder. Ama o anda Türkiye'de yetişmiş dil alimleri de yoktu. Bunu da kabul etmek lazım. Türkiye'de dil alemi yoktu. Türkiye'deki ilk yetişmiş dil alemi Arat'tır. O da Tatar'dır. Kazan Tatarlarındandır. Geldi Türkiye'de Almanya'da yetişmişti Alman dilçilerinin mekteplerinden. Ancak onun geldikten sonra Türkiye'de ardından Muharrem Ergin ve yine Almanya'da Ahmet yetişmiş Demir. Ahmet Ceferoğlu geldi. Ahmet Demir. Ahmet Demir daha sonra geldi. Yani ancak onlarla bir Türk dilçiliği başladı. Sözün düzünü demek lazım. Hmm. Ondan evvel Osmanlı dilçiliğinde de Şemseddin Sami'nin çok büyük rolü var. Onu da unutmak olmaz. Yani Agop Dilaçan'ı mecbur istihdam edildin. O zaman Batı dillerini bilen, Türkçenin çeşitli lehçelerine gücü çatan Agop Dilaçan vardı. Bunu kabul eylemek lazım.
Benim küçük bir alamam var.
Buyurun.
Bir şey karıştırmak olmaz. Hı. Yani kan töken, separatçılık eleyen, komşu devletin tarihen ona yakın olmuş, kardeş olmuş, halkın torpağına göz diken, daşnak ideyalasıyla yaşayan, onu menevi gıda sayan ermeniyle eli kalem tutan ermenini veyahut eli zähmetle bağlanan ermenini ben eynileştirmek fikrinde değilim. Üstelik Sebastian, başka bir Sebastian Bakı'ya da defelerle gelip bizim canım vaktimiz onu çok görmüşük. Dört ciltte, hele ben o bir kitaplarını demirim, dört ciltte Türk dillerinin etimoloji sözlüğünü yazıp bu o demekti ki biz o kitabı yandırmalıyız. Bu cefeng bir fikirdi. Ermeni de Türklüğe hizmet edebilir. Kürt de hizmet edebilir. Rus da hizmet edebilir. Arap da hizmet edebilir.
Boşnak'ta, Arnavut'ta.
Çünkü bizim düşüncemizde bir Osmanlı İmperiyası'nda uhaklar yaşayırdılar. Bu medeniyetin bir şekilde varisidirler. Eğer onların yanlış yolları varsa ki dedi Yavuz Bey, elbette onu tenkit edeceğiz. Ve eleyirler de Türkiye'de.
Yani Rusya'da da bu değil mi? Şey zamanından, Petro zamanından, Büyük Petro zamanından Almanlar, İsveçliler gelip Rusya'ya ne kadar hizmet ettiler?
Medeniyette bir kadar bu meseleye geniş bakmak lazımdır.
Global yanaşma.
Global yanaşma.
Zahir adlı dinleyicimiz var telefon hattında. Buyurun Zahir Bey, efirdesin. Alo.
Akşamınız hayır olsun. Herkese.
Sağ olun. Sağ olun Zahir Bey. Buyurun sualınız.
Hakim, ben bir sual vermek isterdim ki. Bak bizim şimdi bir gurultay kesirler de.
Evet.
Bak bizim bu gurultayda ne imumi Türk dilli devletler arasında bir fond yaratılmır ha. Bak mesela lazım gelende onda her hansı bir devlet ondan istifade eylesin. Ve öyle bir pul bırakılsın ki mesela için nece ki haricin pulu gelir bizden mesela işte keçirilir, işlenilir, ona biz kulluk eliydik. Ve bizim de pulumuz olsun, keçtin orada işlesin, kulluk eylesin de.
Haydi sualınız, minnettarım sualınıza göre, teşekkürler. Zahiriydi bu. Buyurun, kim cevap vereceği? Kendime buyurun.
Düzü her şeyi pulla ölçmeye olmaz. Ve müeyyen şeyler var ki da onu pulla ölçmeye olar. Mesela devletin bütçesi var. Devletin tahsile ayırdığı pul var. Müeyyen maliye var. Belli o maliyenin bir kısmı Cumhurbaşkanlarının veya Türkiye'nin Başbakanının veyahut da diğer Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in söylediği kimi ortak medeniyet, ortak tarih, ortak dil dersliklerinin yaranmasına, üniversite dersliklerinin yaranmasına yöneldirilmesi için bütçe olacaktır ve var. Sadece biz alimler onu işlemeliyiz. Türk Dil Kurumu'nun da bu sahada projeleri var. TİKA, Türk Birliği, demek ki Türk Halklarının Emektaşlık Agentliği var. Başbakanlık yanında. Hı hı. O var. Böyle buna eğer devlet tarafından, devlet başçısı tarafından fikir söylenirse elbette maliye bakımından buna müeyyen harç ayrılır ve bu proses gelir. Çünkü bunu bir sıradan adam demir, devlet başçısı deyir. Bu manada bu yalnız ümumi söz değil. Ben numunelerde gösterebilirim. Mesela 2 ciltte orta mektep için Türk dünyası edebiyatı hazırlanıp, 30 ciltte ortak Türk edebiyatı hazırlanıp, ortak Türk dili kitapları hazırlanmaktadır. Azerbaycan'da Atatürk Araştırmalar Merkezi'nde Profesör Nizami Ceferov'un rehberliğiyle 3 ciltlik ortak Türk edebiyatı çok güzel bir kitap hazırlanıp, yani bu işler gelir. Ama bu işleri bilip bir günde olmaz bu iş. Bugün gurultay tövsiye verir, devlet başçısı çıkır, tekliflerini verir, prensipleri müeyyenleştirir. Sabah ziyalılar, alimler işleyir ve bunu reallaştırır. Bu zamana yayılmış, perspektifi olan, üfükleri olan bir prosestir. Biz bu prosesin varlığına alıştıyız.
Ama nasıl tepkilerin olmasını siz gözleyirsiniz Kamil Bey? Çünkü
bu tepkiler olabilir. Bu tepkiler birincisi bu olabilirken sözün menfi manasında Azerbaycançılığı, Özbekçilik hissi bizim Sovyet dövründen bu hakları karşı karşıya koymak meyli var. Ki yok sizin diliniz ondan zengindi. Yok siz Azerbaycan dili ayrı, Özbek dili ayrı. Siz ayrı menşezattan gelirsiniz, enerden gelirsiniz. Nevai tamam başka alemdi, Füzuli başka alemdi. Bunları çok yakınlaştırmak olmaz diyenler var. Bunun arka planında misyoner faaliyeti dayanır. Büyük devletlerin menafiyi dayanır. Açık şekilde desek bu devletler Çin'di, Rusya'dı, müeyyen manada İran'dı. Bunlar bunu çok sevincinle karşılanmırlar. Çünkü İran'da 35 milyon Türk var. O görür ki Azerbaycan'ın şimalında destekler ana dilindedir. Kitaplar, onun muğamı, simfonik müziksi hamısı öz ana dilinde ve ana dili kontekstinde, ana medeniyet kontekstindedir. Bu Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının yükselişini istemeyenler için o kadar da hoş manzara değil. Bu ihtilaflar o zaman yani. Biraz da müeyyen manada etnik milliyetçiliği bir növ gıcıklayan hallar olabilir ki bence buna da yol vermek olmaz. Çünkü bizim bu proses ne etnik milliyetçiliğe karşıdır. Yani bir talışın, bir tatığın, bir Kürdün diline karşı değil. O da öz dilini inkişaf ettirsin. Öz radyosu olsun, öz folklorunu, halk edebiyatını inkişaf ettirsin. Yani bu proses o prosesi öldüren proses değil. Bu çiğin çiğine birge yaşama prosesidir. Ve demokratik dengelerle bu çok asanlığına nizamlanabilir.
Yaxşı, İran orada yaşayan Azerbaycanlılarla, Çin orada yaşayan Uygurlarla, hətta Rusiya düzdə o qədər də böyük problemləri olmayan orada yaşayan Tatarlarla, bəli. Bağlı olaraq axı bu ideyanın separatçı ideya olduğunu üzə çıxara bilər.
Heç vaxt mümkün deyil, çünki bu proseslər Yavuz bəyin öncə söylədiyi kimi əvvəla tarixə sökənir. Ortak medeniyete sürüklenir. Yani hiç kes diyebilmez ki Nevai'ni Azerbaycan Türkçesinde anlamırlar. Veyahut da ki tutak ki Türkmenistan'da Mahdum Kulu'nun şiirlerini biz başa düşürüz. Mahdum Kulu'nu okuyandı. Ben tamam başa düşürüm. Belki iki söz, üç söz o da Türkçolog olmayanlar anlamaz. Ama bizim dilimiz Aşık Eleşkeri'nden çok yakın bir şairdi. Veyahut da ki Yunus Emre'ni yadınızda varsa bizim bir Azerbaycan şairi güzeldi. Dedi ki Yunus Emre'ni Karacaoğlan'ı biz tercümeyle okumuruz ki. Hı hı. Yani bizim edebiyatımıza bugün salsan bizim Köroğlu'daki koşmaların, şiirlerin çoğu Karacaoğlan'ındı. Ve Aşık Eleşker Karacaoğlan'ın annesinden gelir. Çünkü o zamanki böyle serhatler yoktu, ayrımlar yoktu. Oğuzlar geniş sahada, coğrafyada yaşayırdılar ve onların Elat şairleri, onların bu cür milli ruhlu, terekeme, Türkmen şairleri birbirinin emresini damil ettirdi. İster halk edebiyatı kimi, isterse biraz başka sistemde, başka kodda divan edebiyatı kimi. Bu manada burada medeniyette separatçılık olabilmez. Mesela Kore de medeniyetin bir növüdür, süfre. Gelirsen bir medeniyetin, bir yemeğin necə pişirilməyini öyrənirsənsə, sən oradakı yeməyi məhv eləmirsən ki, oradan bir şeyi özünə daşıyırsan, zənginləşirsən və ya gətirdiyin özündə olan bir yemək və ya xalça və yaxud da ki, tikinti, memarlıq, ora verirsən, onu zənginləşdirirsən və göz götür dünyasında tarixən necə olubsa, müasir kontekstdə, müasir çağdaş dünyada da bu daxili zənginləşməni biz Avrasiya, Türk dünyası, coğrafyasında daha geniş yayılmağını istedik. Ve burada zerre kadar da olsun kiminse hakkını, kiminse medeniyet hakkını, milli hakkını taptalamak yok, zenginleşmekten söhbət edebilir.
Kamil Veli Nermanoğlu fikirleriydi. Bu Yavuz Akpınar da stüdyamızdadır. İzmir Ege Üniversitesi'nin profesörü. Yavuz Bey, ayrı mesele ki bu bir günün işi değil. Bir ayında ve bir ilinde işit değil. Sizce ne kadar zaman lazımdı bunun için?
Bu zamanı hiç kimse söyleyebilmez. Bu münasibetlerin ne kadar sıklıkla, ne kadar yoğunlukla yaşanacağına bağlı bir hadisedir. Mesela ben size diyeyim ki bu televizyonların uydudan, yani fezadan, göyden neşriyatlarının başlamasından sonra İran'da ölmüş bir Türkçe vardı. Bu Azerbaycan televizyonlarına bakmaya başladılar, Türkiye televizyonlarına başladılar. Şimdi İran'da o ölmüş Türk dili, siz Azerbaycan Türkçesi deyin, İran Türkçesi deyin, her neyse. O danışılan Türk dili indi o kadar canlanıp ki. Evvelce diyelim ki bir adam 3000-5000 kelime hazinesi varsa, indi olup o 15000-20000. Hatta imaları, kinayeleri de anlayacak derecede inkişaf edip. Şimdi bu ticarette de böyle olmalıdır, kültürde de böyle. Ne kadar indi diyelim ki Türkiye'nin bütün ticareti Avrupa'yla. Bu Avrupa ile olduğu kadar olmasa da bunun %10 hissesi Azerbaycan'dan olsa sizin dediğiniz işler olmuş olacak. Niye birbirimizden bir ticaret yapmırıq ki? Görürsünüz kemer bağlanır, indi demir yolu bağlantısı kurulacak, gaz alırıq. Türkmenlerden de ileride almalıyıq, Kazaklardan da. Bu münasebetler oldukça ve İran'ın üzerinden otoban açılması var şeye kadar, İpek yolunun berpa edilmesi Çin'e kadar veya İran'ın üzerinden demir yolu bağlantısı kurulması var. Şimdi ben inanırım ki mesela bunların en ehemmiyetlerinden biri Kars, Gürcistan, Tbilisi ve Bakı demir yolunun açılmağı olacak. Göreceksiniz ki Türkiye-Azerbaycan münasebetleri indikin 3-5 katına çıkacak. Çünkü artık orada ticari emtia, yani alınan satılan mal daha ucuz kıymete taşınacak. Ve böylece Azerbaycan'da satılan mal daha ucuz kıymete satılabilecek. Veya buradan alınan şeyler daha da ucuz diye. Ve hemen tayyareyle gelmek mecburiyetinde kalmayacağım. Katar'la rahat rahat geleceğim. Daha az pul harcayıp Azerbaycan'a geleceğim. Yılda bir kere gelirsem iki kere geleceğim. Yani bu münasebetler biraz da ekonomik meselelere bağlıdır. Ben inanmıyorum ki devletler arasında bir problem olsun. Türk devletleri arasında bir problem olmasına hiçbir sebep yoktu. Aksine bu Ermeniler üstümüze geldikçe Azerbaycan'la Türkiye birbirlerine daha da yakınlaşmaya başladı. Hatta ben burada diyorum ki Ermenilere biz müteşekkir olmalıyız. Sizi o bizi o kadar yakınlaştırıplar ki. İkimiz çünkü görürük ki aynı tehlikeyle karşı karşıya işbirliği yapıyoruz.
Ama iktisadi moralı o yüzden çıkanda prinsipçe ama Azerbaycan Türkmenistan aksine yani birbirini anlamaması.
Ama biz aslında birbirimizden rekabet edecek vaziyette değiliz ki.
Hem de kesici.
Hiçbir malımız rekabet değil ki. Dünyada o kadar gaz alıcısı var ki gaz için pazar kavgasına lüzum yoktu. Petrol için pazar kavgasına, çünkü dünyanın ihtiyacı ödenilmiş ki. Ve aşağı yukarı standartlaşmış fiyatları var, oradan satırsınız. Siz daha ucuz veya daha pahalı neft satabilmezsiniz, gaz satabilmezsiniz. Artık bunlar yerine oturmuş şeyler, standartlaşı var.
Bu Türk dilinin, ümumi bir Türk dilinin işlenip hazırlanması sırf şerge taraf Türkiye'ni götürsek bir merkez gibi, şerge taraf istikametinden bir ideyadır. Yoksa burada biraz evvel kaydettiniz Albanya dediğimiz Arnavut, Başnak dediğiniz Bosna. Tamam, onlar da orada. Tamam. Ama onlar burada iştirak etmediler.
Ya onlar iştirak etmediler. Onlar Türk dilli halk değil ki. Onlar Boşnaklar Müslüman olabilirler, Arnavutlar Müslüman olabilirler ve Osmanlı Devleti'nde biz onları hiç özümüzden ayırmamışız. Onlar bizim kardeşimizdi. Hele de kardeşimizdi. Kaş indi bizim Bosna'yla kurduğumuz bu kadar münasebet Azerbaycan'la olsaydı. Bunu itiraf etmek lazım. Yani Osmanlı kökleri hele o Avrupa şeyinde, Balkanlarda devam ediyor. Elbette ki onlar Türk dil halkı değiller. Bu ona göre de dil doğudan batıya olmalıdır. Ben size basacak bir şey diyeyim. Demin dedim ki biz Türk dilinde teze kelimeler türettiler. O ele de biz ölçüyü kaçırttık, sınır serhedini kaçırttık ki umum Türk dillerinden uzaklaştık. Mesela Azerbaycan'da vahid Azerbaycan sözü ortaya çıkandan sonra biz Türkçe Türkçesi vahid sözünü başa düşmeye başladık. Bizim lügatimizden çıkmış sözüdür. Azatlık meydanında Azerbaycan'da cemaat toplanmış 3 gündür nümayiş geçirilir dediler. Azerbaycan azatlığına kavuştu. Biz azatlık sözü lügatimizden çıkmıştı. Tekrar kayıttı. İşte müştereklik böyle başlıyor. Siz geldiniz kapitalist sisteme geçmeye başladınız. Türkiye'den aldığınız özelleştirme, şahsi tesebbüs manasına kullanılmaya başladı. Bugün Azerbaycan'da özelleştirmeyi bilmeyen yok. Ama bizim yaptığımız sehvleri siz de yapırsınız. Şimdi sizde buznismen var. Buznismen iş adamı da. İş de var Azerbaycan sözünde, adam da var. Ha, bu dura dura niye buznismen değilsiniz? Yani bu hataları da birlikte yapırız, bilirsiniz mi? Ona göre kendi dilimize dikkat yetirsek, işte iş adamı desek müşterek artacak. Bunun zamana ihtiyaç var. Birdenbire olan suni gondarma dil olmaz. Atalarımız kervanlarla haberleşirdiler. Kervanlarla kültür medeniyet gelip gelirdi. Divanlar gelirdi. Fuzuli'nin divanı gelirdi, Alişir Nevai'nin eline geçirdi. Affedersiniz Fuzuli diyelim. Nevai'nin. Nevai okuyur, hoşunu gelirdi, sevinirdi. Bugün bilirsiniz mi o komünizm Uyguristan'da iyice yayılana kadar Nevai Hanlık ve Fuzuli Hanlık vardı. Yani Uygurlar yığışırdı, Uygur ziyalıları bir yere, Fuzuli'nin gazellerini okuyup şerh edirdiler. Uygur, Allah'ın Uyguru. Ve bizim onun dilinden haberimiz yok. Ama helal Nevai okuyor adam. Veya Fuzuli okuyor. Yani zamana bağlıdır. Bu işler sebretmeli lazım.
Bu eğer bu Türk dilinin, ümumi Türk dilinin işlenmesi getirip prinsipçe ben böyle başlıyorum, iktisadi maraqlar güden bir meseledir.
İktisadi maraqlar için bir basit misal diyeyim, hamısının başa düşeceğim.
Buyurun, buyurun.
Hamımız biliriz ki Cengiz Aytmatov dünya çapında bir yazıcıdır ve Rusça yazır ve Rusça yazdıklarıyla da öz maişetini çok yakışı temin edilir.
Böyle.
Güzel. İndi o adamcağız oturup Kırgızca yazsa acından öler. Bu kadar basit. Yani demek ki bir ele bir dilden 200 milyona yazılanda Hər kəs oxusa bitdi.
Azərbaycan
ekonomiyə ehtiyac.
Azərbaycan nümunəsində Çingiz Abdullayevdir. Azərbaycan Azərbaycanca yazdıydı.
Düzdür.
Belə bir problemlər üzləşərdi. Bu iqtisadi məsələnin söhbətini davam etdirsəm, bu gətirib prinsipcə necə ki Avropa Birliyində avro var. Belə də Türkiyə dövlətlər arasında yeganə bir pul vahidinin gətirilməsinə çıxara bilər prinsipcə.
Niyə olmasın?
Ümumi pul vahidi olsa necə olar? Bu sualı Hikmət soruşur sizdən. Kim cavab verə bilər?
Kaşkı ümumi standartlardan biri də pul vahidi oluydu. O dengi də ola bilərdi. Çünki dengi türk sözüdür. Tangah sözündəndir.
Qazaxstanda işləyir.
Tan da ola bilərdi, tın da ola bilərdi, manat da ola bilərdi. Yəni burada som da ola bilərdi. Heç bir şey yox. Tək o pulun özü olsun, onu at tapa asatdı.
Yalnız bunu da bilmək lazım ki, bir dövlətin ekonomik hayatı tam yerinə oturmayınca, pulunun qiyməti dünya pulları qarşısında sabitləşməyincə ortaq liradan, ortaq puldan danışmaq doğru deyil. Türkiyədə görürsünüz, gündən günə dolar hər gün dəyişilir. Bunu ortaq bir liradan nə qədər muhafaza etməniz mümkündür? Hı. Yani ama o hələ erkəndir. Yəni o çox erkəndir ama inşallah niyə olmasın?
O da zamanla.
Ekonomik münasibətimiz artsa o da düşünüləcəkdir.
Bu ideyanı istisna etmişiz. Amma pul yenə pul vahidi prinsipçi gətirib sərhədlərin açılmasına çıxara bilər.
İnşallah açılar. O da yaxşı şeydir.
Və bu da gəldi bu həmin o dediyim siyasi məsələyə.
Yox, yəni məsələ indi münasibətlərimiz ona gəlir ki, zaten deyirlər niyə vizə var? Türk xalqları arasında vizə qalxsın. Və Türkiyə buna razıdır. Qalxsın nə lüzum var bu vizəyə? Türkiyəni təkim qaldırmaq təmayündə və bilən, mən bilən qalxdı da, yəni Türkiyədə vizə məsələsi.
Qalxdı.
Qalxdı.
Növbəti qurultay nə vaxt keçiriləcək, Əmr bəy?
Rəsmən gələn il keçirilməlidir, amma ola bilsin ki, 2 ildən sonra keçilsin. Gələn il, məncə 2 ildən birdən keçirilsə daha gözəl olar.
Bu növbəti qurultaya qədər hansısa bir məqsədlər qoyuldu mu?
Qoyuldu, qoyuldu.
Nə, qısa bir zamanda?
Komissiyalarda, bəli. Komissiyalarda, demək, istər mədəniyyət komissiyası, istərsə, demək, bu təhsil və dil komissiyası, ondan sonra uluslararası komissiya, iqtisad komissiyası, bu komissiyaların hamısının müzakirədən sonra bütün çıxışları nəzərə alaraq, məsələn, komissiyanın rəhbərləri məlumat verdilər. Məsələn, Gültəkin xanım, bizim millət vəkili Gültəkin Hacıyeva, uluslararası əlaqələr və media komissiyasının sədri kimi çox geniş 10 dəqiqə tutumlu bir məlumat verdi. Yəni, 37 çıxışı ümumiləşdirdi. Orada həm görülmüş işlər, həm də perspektiv barədədir. Eləcə də digər komissiyalar Azərbaycanın çox görkəmli, mən mütəxəssislərin gördüm burada, dilçilikdən, ədəbiyyatşünaslıqdan, iqtisadiyyatdan, tarixdən, eğitim sahəsində, maarif təhsil sahəsində onlar iştirak elədilər və öz tövsiyə xarakterli fikir və mülahizələrini söylədilər və bu qurultayın sənədləri içərisində yer aldı. Yeri gəlmişkən mən bu qurultayın təşkili üçün bu nizamlı, intizamlı təşkil üçün bu komitiyə, Nazım İbrahimovun rəhbərliyi elədiyi komitiyə, bu xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla
İş
üzrə Dövlət Komitəsinin çox ciddi şəkildə hazırlaşdığını və uğurla həyata keçirdiyinin şahidi oldum və bir Azərbaycanlı kimi məni sevindirdi, çünki biz artıq beynəlxalq standartda yüksək səviyyəli böyük tədbir keçirə bilirik. Səhv eləmirəmsə o tədbirlərin biri də demək bu keçirilən tədbir oldu.
Minnətdaram Kərim bəy, çox sağ olun. Kərim Vəli Nərimanoğlu idi. Türkiyənin 7 dəfə Dürüsətinin müəllimi, studiyamız qonağı və Yavuz Akpınar. Yavuz bəy, sizə təşəkkürlər. Çox
sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu imkanı bizə verdiyiniz üçün. Sağ olun.
Yavuz bəy, dinləyicilərə deyim, İzmir Rəqiyyə Universitetinin professorudur. Mən Fəziyyə, birazdan xəbərlər olacağı davamızda və verilişi davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.